Ayrım 11, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 105. İçeriye giriyoruz. Saat 10'da tereyağlı ekmeğimizi yediğimiz avlu, kara tahtalı, tahta sıralı dershaneler, koridorda iki sıralı kasket çengelleri. Hepsi de tıpkı eskiden olduğu gibi ama bize bambaşka bir alemdenmiş gibi görünüyorlar. Sadece yarı karanlık odaların kokusunu tanıyoruz. Fazla sert olmamakla birlikte kışla kokusunu andıran bir koku. Müzik salonunda büyük org parıldıyor. Orgun sağında öğretmenler topluluğu duruyor. Müdürün kürsüsünde içinde deri benzeri yapraklı bitkiler bulunan iki saksı var. Önde kokartlı bir çelenk asılı. Müdür frak giydiğine göre bir tören yapılacak. Hep bir araya toplanıyoruz. Kimse ön sırada durmaya hevesi değil. Sadece bizim Willy orada hiç çekinmeden yer buluyor kendine. Kafası salonun yarı aydınlığında genel evlerin kırmızı feneri gibi ışıyor. Öğretmenler topluluğunu gözden geçiriyorum. Eskiden bizler için başka insanlardan daha çok anlamlıydılar. Sadece büyüklerimiz olduğundan değil, onları zaman zaman alaya da alsak aslında yine de bir inanç beslediğimizden bu böyleydi. Bugün ise gözümüzde sadece birkaç yaşlı insanlar ve onlara dostça da olsa tepeden bakıyoruz. Şimdi orada duruyorlar ve bize yine öğretmek istiyorlar. Saygıdeğer yanlarının birazından vazgeçmeye hazır oldukları yüzlerinden okunuyor. Ama bizlere ne öğretebilirler bundan böyle? Biz hayatı onlardan daha iyi tanıyoruz şimdi. Sert, kanlı, zalim ve taş yürekli bir başka bilgi elde ettik. Bugün biz onlara birçok şey öğretebiliriz ama kim ister bunu? Şimdi müzik salonu bir baskına uğrasa, tavşan gibi ürkek ve şaşkın bir halde oradan oraya sıçrarlardı da hiçbirimizin aklı başından gitmezdi. Gereken önlemleri sakin ve kararlı hemen alırdık. Yani bize engel olmasınlar diye onları bir yere ayırırdık ve savunma başlardı. Müdür boğazını temizleyip bir söyleve hazırlanıyor. Ağzından süslü ve parlak sözler dökülüyor. Çok iyi bir konuşmacı olduğunu kabul etmeli. Birliklerin yiğitçe boğuşmasından, savaştan, zaferden ve cesaretten söz açıyor. Ama bütün bu yaldızlı sözlere karşın yine de bir kışkırtma seziyorum. Belki de yaldızlı kelimelerden dolayı. Oysa olup bitenler hiç de parlak ve süslü değildi. Ludwig'e bakıyorum. O da bana bakıyor. Albert, Waldorf, Westerholt, Reinersmann ve hepsi öyle. Söylenenler hoşlarına gitmiyor. Müdür kendisini büsbütün kapıp koyuveriyor. Şimdi cephedekilerin yiğitliğini övmekle kalmıyor. Memlekettekilerin sessiz kahramanlığından da söz açıyor. Biz burada kalanlar da sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getirdik diye başlayıp devam ediyor. Sıkıntıya girdik ve askerlerimiz için açlığa katlandık. Yüreğimiz ağzımıza geldi ve tir tir titredik. Çetin günler yaşadık. Hatta bizler cephedeki kahramanlarımızdan daha da çetin anlar yaşadık denilebilir. Westerholt hoppala diyor, bir mırıldanma oluyor, ihtiyar bizlere doğru yan yan bakıp ama diye devam ediyor. Yaptıklarımızı bu biçimde karşılaştıramayız sanırım. Sizler ölümün tunçtan yüzüne korkusuzca baktınız ve büyük görevinizi yerine getirdiniz. Ve en son zafer her ne kadar silahlarımızın olmasa da şimdi bize düşen çetin bir sınav geçirmekte olan vatanımızın yardımına daha büyük bir istekle koşmaktır. Her çeşit düşman kuvvetlere karşın ülkemizi yeni baştan kurmalı ve bunu yüzyılların ötesinden zamanımızın karmaşıklığına karşı bizleri her türlü zora karşın dayanmalı diye uyaran büyük üstadımız Goethe'nin demek istediği anlamda başarmamız gerekiyor. İhtiyarın sesi bir perde alçalıyor. Ses şimdi çok parlak ve hoş. Karalar giyinmiş öğretmenler yığını bir ürperti geçiriyor. Yüzlerinde birlik ve ciddilik okunuyor. Müdür aba diye devam ediyor. Vatan savunması için sevinçle koşan ve şeref meydanlarında kalan okulumuz öğrencilerinin anısını özellikle anmalıyız. 22 arkadaş aramızda değil artık. 22 savaşçı askerliğin şerefli ölümüne ulaştı. 22 kahraman yabancı topraklarda savaşın gürültüsünden kurtulmuş olarak dinleniyorlar ve yeşil çayırlar altında sonsuz bir uykudalar. Tam bu sırada kısa ve gürültülü bir kahkaha yükseliyor. Müthiş alınan müdür sözünü yarıda kesiyor. Kahkaha bir giysi dolabı gibi ayakta dikilen Willy'den geliyor. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı olmuş. Willy yeşil çayırlar, yeşil çayırlar diye söyleniyor. Mermi çukurlarının çamurlarında parça parça olmuş ve batağa saplanmış bir halde yatıyor onlar. Yeşil çayırlar ha, biz buraya şarkı dersine gelmedik. Kollarını fırtınada bir yel değirmeni gibi hareket ettirerek, kahramanca ölüm ha diye devam ediyor. Neler hayal ediyorsunuz öyle? Küçük Hoyer'in nasıl can verdiğini bilmek ister misiniz? Bütün gün tel örgüde kaldı ve feryat etti. Bağırsakları makarna gibi karnından fırlamıştı. Sonra bir isabet daha aldı ve parmakları uçtu. 2 saat sonra bacağının bir parçası uçtu. O hala ölmemişti ve sağlam kalan eliyle bağırsaklarını içeriye itmeye çabalıyordu. Ancak akşama doğru işi tamamdı. Akşamüstü yanına gidebildiğimizde kalbur gibi delik deşik olmuştu. Cesaretiniz varsa anlatın onun nasıl öldüğünü anasına. Troske müdür bey diye başlıyor. Biz buraya zaferi maalesef kazanamamışsak da görevimizi iyi başardığımızı sizden dinlemeye gelmedik. İçine sıçarız böyle işin. Müdür ve onunla birlikte bütün öğretmenler sarsılıyorlar birden. Müzik salonu sallanıyor, org titriyor. Müdür öfkeyle hiç değilse deyimlerinizde diye bir şeyler söylemeyi deniyor. Albert bir daha da sıçayım 2 defadı diye tekrarlıyor. Cephede kullandığımız her 3 sözden biri hep buydu. Yıllarca. İnşallah anlamışsınızdır şimdi. Cephede işler sizin bütün saçmalarınızı unutturacak kadar berbatlaştığı zamanlar dişlerimizi sımsıkı bastırıp bok canına olsun derdik ve işler yine yoluna girerdi. Olup bitenlerden hiçbirinin farkında olmamışa benziyorsunuz. Şimdi buraya gelenler akıllı uslu öğrenciler değil, karşınızda askerler var. İhtiyar, ama beyler bir yanlış anlama diye yalvarıyorsan bir yanlış anlama. Sözünün sonunu getiremiyor. Helmut Reinersman tarafından sözü ağzına tıkanıyor. Reinersman, Yiser cephesinde yaralanan kardeşini sırtladığı gibi şiddetli bir ateş altında geriye taşımış ama sargı istasyonuna ancak ölüsünü götürebilmişti. Reinersman, siz burada söyle vatasınız diye vurulmadı onlar diye köpürüyor. Onlar bizim arkadaşımız, kesin bakalım tıraşı, biz razı değiliz buna. Büyük bir kargaşa oluyor. Dehşete kapılmış olan müdür müthiş bir şaşkınlık içinde. Öğretmenler ürkütülmüş bir tavuk sürüsünden farksız. Kılı kıpırdamayan 2 öğretmen var aralarında yalnız. Onlar da askerden dönenler. İhtiyar bizleri ne yapıp yapıp yatıştırmayı deniyor. Çünkü sayımız çok. Willy de tam önünde dikilmiş kıyameti koparıyor. Hem bu gözü dönmüş heriflerin daha neler yapacağını Tanrı bilir. Hatta az sonra ceplerinden birer el bombası bile çıkarırlar. Müdür bir baş meleğin kanatlarını hareket ettirmesi gibi kollarını durmadan sallıyor. Ama kimsenin aldırdığı yok. Ne var ki kargaşa yine de birdenbire bitiyor. Ludwig Breyer'in ilerlediği görülüyor. Çevre sessizleşiyor. Ludwig tane tane konuşmasıyla ''Müdür bey'' diye başlıyor. Sizler savaşı kendinize göre tanıdınız. Yani dalgalanan bayraklar, coşkunluk ve marşlar. Ama sizler savaşın sadece istasyona kadar olan yanını gördünüz. Sizi bu yüzden paylaşacak değiliz. Biz hepimiz de tıpkı sizler gibi düşünmüştük. Ama bu arada bizler savaşın öteki yanlarıyla da tanıştık. 1914 yılının aşırı heyecanı bu öteki yan karşısında çabucak siliniverdi. Buna karşın dayandık. Çünkü daha derin anlamda bir başka şey vardı dayanmamızı sağlayan. Biz onu cepheye gittikten sonra öğrenmiştik. Sorumluluk dediğimiz bu duyguyu sizler bilmezsiniz. Hem bu konu hakkında öyle uzun boylu çene çalınmaz da. Ludwig bir an önüne bakıyor. Sonra elini aldığında dolaştırıp, ''Sizlerden hesap isteyecek değiliz.'' diye sözlerine devam ediyor. Bundan saçma bir şey de olamazdı. Çünkü olup biteceklerden hiç kimsenin haberi yoktu. Ama sizden de bu şeyler üzerine bizlere yine akıl öğretmeye kalkışmamanızı istiyoruz. Heyecanla askere gittik. Vatan kelimesi dudaklarımızdaydı. Sessizce memlekete döndük. Ama bu defa vatan kavramı yüreklerimizdeydi. İşte bundan dolayıdır ki sizlerin susmasını rica ediyoruz şimdi. Bırakın büyük lafları, bizlere uygun değil bunlar artık. Ölmüş arkadaşlarımıza da uygun düşmüyorlar. Onları ölürken gördük. Anıları öylesine yeni ve yakında ki, onlar üzerine sizin yaptığınız gibi konuşmalara katlanamayız. Onlar bu sözlerinizden daha anlamlı şeyler uğrunda öldüler. Çıt çıkmıyor, müdür ellerini birbirine kenetleyerek usulca, ''Ama Breyer'' diyor, ''Biz de böyle düşünmemiştik.'' Ludwig susuyor. Müdür bir süre sonra, ''Şu halde'' diye devam ediyor, ''Ne istediğinizi siz kendiniz söyleyin bana.'' Birbirimize bakıyoruz. Ah, böyle bir cümlede söyleyecek kadar kolay olsaydı. İçimizde tek kuvvetli bir duygu belli belirsiz kabarıyor. Ama bunu anlatabilecek kelimeleri hemen bulamıyoruz. Belki de ileride bir gün o kelimeleri de buluruz. Bir sessizlikten sonra Westerholt'un çevresini itip kakarak ilerlediğini, müdürün önüne dikildiği ve pratik şeylerden konuşalım diye başladığı görülüyor. ''Şu sıra en çok buna gerek var. Bizler için ne düşünüyorsunuz?'' ''Okul sıralarına yeniden dönmesi gereken 70 asker duruyor burada. Size hemen haber vereyim ki öğrettiklerinizden hepsini unuttuk. Burada fazla kalmaya da hiç istekli değiliz.'' Müdür kendini toparlıyor. Bu işler için üstünden henüz talimat almadığını açıklıyor. Bu bakımdan şimdilik eski sınıflarımıza dağılmamız gerektiğini söylüyor. Sonradan elbette bir çare düşünülür. Mırıltılar ve kahkahalar yanıtlıyor müdürü. Willy öfkeyle, ''Ömrümde askerlik yapmamış çocuklarla aynı sıraya oturup'' diye başlıyor. ''Bildiğimiz bir soru olunca uslu uslu parmak kaldıracağımıza siz de inanmıyorsunuz herhalde. Biz birbirimizden ayrılmayacağız.'' Burada işlerin ne kadar tuhaf olduğunu ancak şimdi anlıyoruz. Ateş etmemize, süngülememize ve öldürmemize yıllar yılı izin verildi. Şimdi ise o işlere başlarken ikinci sınıfta mı yoksa üçüncü sınıfta mı bulunduğumuza önem veriliyor. Kimimiz şimdiden ikinci, kimimiz de henüz bilinmeyen bir sınıfı göze almalıyız. Burada böyle farklara önem veriliyor. Müdür askerler için özel kurslar açma önerisi yapacağına söz veriyor. Albert Troske, bunun sonucunu bekleyemeyiz diye kestirip atıyor. İşi bizim çözmemiz daha iyi olacak. Müdür hiçbir şey söylemiyor ve sessizce kapıya yürüyor. Öğretmenler müdürün arkasından gidiyorlar. Bizler de paldır küldür çıkıyoruz. Ama toplantıyı pek sessiz bulmuş olan Willy, kürsüde duran iki saksıyı da alıp yere fırlatmayı unutmuyor. Bir yandan da acı acı, ''Zerzevattan hoşlanmıyorum nasıl olsa'' diyor ve çelengi de Westerholt'un kafasına geçiriyor. ''Çorbalarını yaparsın!'' Puro ve Pipo dumanlarından göz gözü görmüyor. Lisenin savaşa katılmış öğrencileriyle oturmuş çare düşünüyoruz. Yüzden fazla asker, 18 teğmen ve 30 kadar onbaşı ve çavuş varız. Okul kurallarına dair eski bir defter getirmiş olan Westerholt bazı yerlerini yüksek sesle okuyor. Ama her paragraftan sonra bir kahkaha koptuğu için pek ağır ilerleyebiliyor. Bütün bunların bir zamanlar bizler olduğunu bir türlü aklımız almıyor. Sınıf öğretmenimizin özel izni olmadan akşamları 7'den sonra sokağa çıkılamayacağına dair olan kızım Westerholt'u pek eğlendiriyor. Fakat Willy, sen bu konuda hiç ağzını açma bakalım diye onu susturuyor. Herkesten daha çok sen rezil ettin kendi sınıf öğretmenini. Cephede vurulduğun haberi gelsin, yufka yürekli müdür anma söylevinde senden bir kahraman ve örnek bir öğrenci diye söz etsin. Ve bütün bunlardan sonra sen kalk hiç utanıp sıkılmadan canlı olarak geri gel. İhtiyar ne yapacağını şaşırdı. Seni ölü sanıp da bağışladığı her şeyi şimdi geri alması gerekiyor. Cebirde de, kompozisyonda da eskisinden daha parlak olmadığın ortada. Bir öğrenci komitesi seçiyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz sınav için kafamıza bir şeyler sokuşturacak kadar iyi yürekli de olsalar, onlar tarafından yönetilmek istemiyoruz bundan sonra. Bizim okuldakiler için Ludwig Breyer, Helmut Reinersmann, Albert Troske'yi, lisedekiler için de George Rahe ve Karl Bröger'i seçiyoruz. Sonra üç temsilci daha seçiyoruz. Okul süresi ve sınavla ilgili isteklerimizi savunmak için yarın il makamlarına ve bakanlığa gitsinler diye. Bu iş için Willy, Westerholt ve Albert seçiliyor. Sağlık durumu onlarla yolculuk edecek kadar düzelmemiş olan Ludwig'i göndermek doğru olmayacak. Yanımızda bol bol bulunan asker kimlik kağıtlarından ve parasız yolculuk karnelerinden veriyoruz üç temsilcimize. Bunları imzalayacak Teğmen ve askerlik şurası üyelerinin sayısı da az değil aramızda. Helmut Reinersman işinin dış görünüşüne de önem veriyor. Böyle olduğu için de Willy'yi dışarıdan yürüttüğü giysiyi burada bırakıp yolculukta yamalı ve kurşun delikleri görünen bir giysi giymeye zorluyor. Willy alınarak neden diye soruyor. Helmut böylesi diye açıklıyor. Örümcek kafalı kırtasiyeciler üzerinde, aklı başında ve ciddi yüzlerce nedenden daha etkili olur. Willy ayak diriyor. Pek fazla şişindiği giysisiyle büyük kent kahvelerinde gösteri yapmak niyetinde olduğundan okul meclisinin masasına şöyle kuvvetlice bir yumruk indirdim mi diyor. Yine aynı etkiyi yapar. Ama Helmut laftan anlamıyor ve Willy diyor, her şeyleri kırıp geçirmemiz doğru değildir. Bu adamlara günün birinde işimiz düşecek. Sırtında yamalı bir giysi varken masalarına indireceğim bir yumruk sayesinde yeni bir giysiyle aynı hareketi yaptığından çok daha yararlı olursun hepimize. Herifler böyledir, inan bana. Willy razı oluyor. Helmut şimdi de Alvin Westerholt'a dönüp onu süzüyor. Görünüşünü pek yavan bulmuş olacak ki Ludwig Breyer nişanlarını ona takıyor ve bir müşaviri böylelikle daha iyi yola getirirsin diye ekliyor. Albert'e böyle bir şey gerekli değil çünkü göğsünde bir sürü hırdavat var. Üçler şimdi tam teçhizat. Helmut yaptıklarını gözden geçirerek çok iyi diyor, haydi bakalım bir cephe kurdunun ne demek olduğunu gösterin şu şalgam suratlı heriflere. Keyfi yerine gelmiş olan Willy, bize güvenebilirsin diyor. Puro ve Pipo dumanlarından göz gözü görmüyor. İstekler, düşünceler birbirine karışıyor. Sonuçlarının ne olacağını Tanrı bilir. Burada oturmakta olan 100 asker, 18 değmen, 30 onbaşı ve çavuş yaşamaya yeniden başlamak istiyor. Her biri en çetin saldırı koşulları altında bir bölüğü ateş hattından pek az kayıpla geçirebilir. Her biri geceleyin siperlerde geliyorlar sesi yükseldiği zaman bir an duraksamadan gerekeni yapar. Her biri sayısız felaket günlerinde pişip tam birer asker olmuştur. Bunun ne fazlası ne de eksiği var. Ama barışta, barışa yarar mıyız? Hem bizler askerlikten başka bir şeye uygun düşer miyiz bundan böyle? 11. ayrımın sonu. Sayfa 113.